Ayrım 20.
1947-66 aralığında 6 AYT ülkesinde sanayi üretim %6, Japonya'da %9.6 artış gösterdi. Batı'ya ulaşmayı temel amaç ve tek kurtuluş yolu olarak gören klasik sömürgecilik sonrasının ulus devletleri, Batılılar tarafından önerilen büyüme modellerine, kalkınma reçetelerine, uyum sağlamaya yöneldikleri ölçüde oyunu daha baştan kaybetmişlerdi. Çıkmaz bir yola girmişlerdi. Gerçekten bağımsızlığa ulaşmanın koşulu, Batı modelini daha baştan reddetmeye, farklı bir uygarlık ve toplumsal düzen tercihi yapmaya bağlıydı. Uygar ve uygarlaştırıcının gösterdiği yol sonu olmayan bir yoldu. Batı'yı taklit hem gerekli değildi hem de zaten olanaksızdı. Türkiye'nin 1950'den başlayarak DP iktidarıyla girdiği yeni dönem, emperyalizmin ülkeyi şartlandırıp biçimlendirme sürecini hızlandıracaktı. Bu bakımdan 2. Dünya Savaşı sırasında emperyalizmin ülkeye yeniden girdiği gibi iddialar inandırıcı değildir. 1923'ten savaş sonrasına kadar emperyalizmin ülkeyi daha fazla etkileyip biçimlendirmemesinin nedeni büyük ölçüde emperyalizmin içine düştüğü yapısal krizdir. Tam tersine 1920'lerden beri gerçekleştirilen düzenlemeler, uygulanan politikalar emperyalizmle yeni bir eklemlenmenin koşullarını yaratmıştı. Bazı pre-kapitalist yapı ve kurumlar tasfiye edilerek ve kimi burjuva kurumları ithal edilerek eklemlenmenin maddi temelini oluşturacak bir işbirlikçi sınıf yaratılarak yeni sömürgeciliğe elverişli bir ortam yaratılmıştı. Tüm çabalara rağmen devletçilik ve benzeri 1950'li yıllara gelindiğinde emperyalizmle yeni bir tip bütünleşmenin koşulları tam olarak oluşmuş değildi. İşte DP iktidarıyla başlayan dönemin temel işlevi bütünleşmenin eksik kalan unsurlarını tamamlamak olmuştur. Zincire eksik kalmış halkaları eklenecekti. Savaş sonrasında sömürgeciliğin yeni bir biçim alıp sömürünün derinleştirilmesinin koşulları oluşmuştu. Emperyalizm yapısal krizi atlatmış, dünyanın geri kalan bölümünü daha yoğun olarak şartlandırıp biçimlendirecek duruma yeniden gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri, emperyalistler arası hiyerarşide piramidin tepesine oturmuş ve tartışmasız bir üstünlük sağlamıştı. Ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel yapıları dünya ölçeğinde, en azından o zamanki bürokratik sosyalist ülkeler dışında biçimlendirebilecek bir hegemonya gücüne ulaşmıştı. Vakit kaybedilmedi. 4 Temmuz 1947'de Türkiye ile ABD arasındaki ilk ikili anlaşma imzalandı. Bu ilk anlaşmayı 12 Temmuz 1948'de imzalanan ikinci ikili anlaşma izledi. Artık ABD'ye yardımlar akmaya başlıyordu. Amerikalılar demode olmuş, işe yaramayan, depolanmaları da sorun yaratan silahları, savaş artıklarını Türkiye'ye yardım olarak veriyordu. Ama Türkiye söz konusu silahları ABD'nin izni olmadan kullanamayacaktı. 4 Temmuz 1947 anlaşması, ulusal egemenliği zedeleyen bir sürü maddenin dışında ekonomi ilişkin yükümlülükler de içeriyordu ki, bunlar arasında devletçi uygulamalardan vazgeçilmesi, gümrük korumaları ve tekerlerin kaldırılması, uluslararası ticaretin serbestçe işleyişini engelleyen düzenlemelerin tasfiye edilmesi ve bunun gibi yaptırımlar söz konusuydu. Söz konusu süreç ilginç olan, egemen sınıflar, başta ABD olmak üzere, emperyalizm işbirliğinden yana tavır koyup gereğini yaparken, halk yığınlarının da egemen sınıfların projesine destek vermiş olmasıdır. Taşrada ve şehirlerde hızla zenginleşmek isteyen küçük üreticiler dışında, esnaf, tüccar, aracı, komisyoncu ve benzeri, jandarma ve tahsildar baskısından bezmiş, ebedi şef ve milli şef döneminin iktisat politikalarından hep zararlı çıkmış yoksul köylüler de DP'yi desteklemişti. Ezici çoğunluğu bir Amerikalı uzmanın deyişiyle hala Hititler zamanından kalan üretim araçlarıyla üretim yapmaktan kurtulamamış, az topraklı yoksul köylülerin oluşturduğu kırsal kesim insanları devletçilik uygulamalarından bir yarar sağlamadıkları gibi Osmanlıların son dönemlerindeki uygulamaları aratmayacak ölçüde devlet baskı ve terörüne maruz kalmışlardı. Geniş kitlelerin yaşam koşullarında hiçbir iyileşme olmazken, tek parti rejimi devlet terörü koşullarında gerçekleştirilen inkılaplar ve geleneksel kültür odaklarının dağıtılması, kitlelerde iktidar aleyhinde köklü bir kin ve nefret uyandırmıştı. Halkın iktidar partisi CHP'ye yönelik tepkisinin boyutları daha 1930'daki güdümlü serbest cumhuriyet fırkası deneyiyle ortaya çıkmıştı. 1950 sonrasında Türkiye, başta ABD olmak üzere, Batı hegemonyasına daha fazla sokulurken ve ABD'nin çizdiği yolda yürümeye zorlanırken, iki alanda önemli gelişmeler kaydedildi. ABD'nin, daha genel olarak emperyalist Batı'nın, çıkarlarını gerçekleştirmeye yönelik bu gelişmelerden biri, altyapı yatırımlarının hızlı bir tempoyla gerçekleştirilmesi, ikincisi, altyapıdaki gelişmelere eşlik eden tarımsal üretimdeki önemli artıştır. Batılılar Türkiye'ye mukayeseli üstünlükler, uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmaya uyum sağlamayı amaçlayan tarıma dayalı bir büyüme modeli öneriyorlardı. 1950 seçimlerinin hemen sonrasında Türkiye'ye gelerek rapor hazırlayan bir Dünya Bankası heyeti IBRD raporunda şunları diyordu. Endüstriyel gelişmeye tarımın aleyhine olarak verilen ağırlık çok fazla olmuştur. Tarım öne çıkmalıdır. Tarımda verimlilik artırılmadıkça endüstri için gerekli besin ve iş gücü sağlanamaz. Türkiye gibi az gelişmiş bir ülke dışarıdan ithal ettiği araçlar ve tarımsal girdilerle başlangıçta tarımsal üretimi artırabilirse de verimlilik artışını sürdürebilmesi sürekli ithalat gerektireceği için çıkar yol değildir. Uzun dönemde hem dışa bağımlılığı artırır hem de gerçekten sanayileşme hedefinin de gündem dışında tutulmasına neden olur. Nitekim bir ülke sanayileşerek sanayisini kendi kendisine geliştirmek koşuluyla fabrika satın alındığında bu koşul yerine getirilmiş olmuyor ve öteki sektörlere gelişmeler için gerekli teknik araçları sağlıyorsa zenginleşir. Çünkü hem sanayisi emek verimliliğini yükseltir hem de işlediği ham maddelere daha fazla değer kattığı için zenginleşir. Bundan başka yüksek katma değerli sanayi ürünleri ihraç edip düşük katma değerli özellikle de ham maddeler ithal ettiğinde dış ticaret yoluyla da zenginleşir. Böylesi bir durumda eşit olmayan bir değişim uyguluyor demektir. F. Partant'tan yapılan yukarıdaki alıntıda açıkça ortaya konduğu gibi bir ülke teknoloji ithaliyle kalkınamaz, batı gibi olamaz demek daha uygun düşüyor. Sanayileşmeden bağımsız bir tarımsal gelişme de olanaklı değildir. Verili uluslararası iş bölümüne uyum sağlamanın ötesine geçmeyen bir ülke, hiyerarşik dünya sistemindeki yerini değiştirme iddiasında bulunamaz. Zaten tarım mı, sanayi mi türünden tartışmalar anlamlı da değildir. Bir ekonominin sağlık koşulu söz konusu sektörlerden birini ön plana çıkarmak değil, tarım, sanayi ve altyapı yatırımları arasında uygun bir dengenin kurulmasına bağlıdır. Oysa batılıların önerdikleri büyüme modellerinin asıl amacı, Türkiye'yi ünlü mukayeseli üstünlükler teorisinin öngördüğü bir doğrultuya zorlayarak, verili uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmayla uyumlu bir ekonomik yapı hedefliyordu. 1950'lerin ilk yılları oldukça umut verici görünüyordu. Bir kere ABD'den sağlanan yardımlar önemli rakamlara ulaşmıştı. 1946'da başlayan ABD yardımları 1946-1950 aralığında GSMH'nin yaklaşık %3'üne ulaşmıştı. Bu ölçüde önemli dış yardım Türkiye'nin ithalatında bir patlamaya neden oldu. Elbette bu ithalat artışı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik ihracatının artması demekti. Tarım makineleri başta olmak üzere altyapı yatırımları, yol, köprü, baraj, elektrik santrali ve benzeri için gerekli makine teçhizat ithalatı hızlanmıştı. Aslında Türkiye'ye açılan kredi Amerikan sanayici ve ihracatçılarına verilmiş teşvikler anlamına geliyordu. Tarım makinelerinin toplam ithalat içindeki payı yaklaşık 8 kat artarak %1'den %8'e çıktı. Altyapı yatırımlarının hızlanması, yol, baraj ve benzeri inşaatları bir taraftan yeni istihdam olanakları yaratırken, 1950-60 aralığında yaklaşık 14 bin kilometre karayolu yapıldı. Diğer yandan tarıma traktörün girmesi, 1948 yılında Türkiye'de sadece 2 bin kadar traktör varken bu rakam daha 1950'de 24 bine, 1960'da da 42.137'ye yükselmişti. Hem tarımsal verimliliği artırdı hem de ekilebilir alanların genişlemesi sonucunu doğurdu. Ekilebilir alan 1950'de 14.542.000 hektardan 1960'da 23.227.000 hektara yükseldi. Böylece verimlilik ve ürün artışında önemli bir sıçrama oldu. 1950 sonrasında yaklaşık 312 bin aileye toprak dağıtılmasıyla 1950-60 döneminde topraksız köylü oranı %16'dan %10'a düşürüldü. 1950'li yılların başında traktör alımları için köylüye açılan kredi, satış fiyatının %60'ı, iktidara her kesimden destek sağlayan uygulamalardan biriydi. Köylü kitlesi tarımsal kredilerden önceki dönemlere göre daha çok yararlandırılıyordu. Elbette büyük toprak sahipleri de önemli bir pay almak koşuluyla. Üretim fazlasını elden çıkarmak isteyen ABD, Türkiye'ye açtığı kredilerle ve önerdiği büyüme modeli aracılığıyla ihracatını artırırken, Türkiye'de de başlangıçta ortaya çıkan tablo umut verici görünüyordu. En azından 1950'li yılların başında durum buydu. Türkiye'nin küçük Amerika olacağına inananların sayısı hızla artıyordu. Amerikalılara aşırı hayranlık rahatsız edici boyutlardaydı. Yeni zenginler ve bir kısım küçük burjuva evlerinin salonlarına Amerikan barı inşa edip kaçak viski içmeyi, Amerikan way of life'i yakalamak sayıyorlardı. Eski dönemin Fransız, İngiliz, Alman hayranlığı yerini Amerikan hayranlığına bırakmıştı. Amerikan erlerinin ve çavuşlarının şımarıklıkları büyük bir hoşgörüyle karşılanıyordu. Artık Amerikalıların her şeyi hayranlık uyandırır olmuştu. Olumlu iç ve dış koşulların ekonomide yarattığı canlılık ve hatırı sayılır refah artışı hem yerel mülk sahibi sınıfları hoşnut ediyor hem de hegemonik gücün projesinin tutarlılığı ve etkinliği konusunda inandırıcı görünüyordu. Türkiye soğuk savaş koşullarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği karşısında ileri karakolu olmayı severek üstleniyor. NATO'ya giriyor, ABD'ye üsler veriyor, Kore'ye asker yollayarak emperyalistlere sadakatini kanıtlıyor, Amerikan yardım uzmanları karşısında bağımsız bir ülke insanlar için utanç verici bir uşak zihniyetiyle boynu bükük, onların her istediklerini fazlasıyla yerine getiren bir uydu devlet yönetim anlayışı yerleşiyordu. Amerikan üslerinde Türk yasaları geçmez olmuştu. Ne ki 1950'li yılların ortaları yaklaşırken tablo kararmaya başlamıştı bile. Önemli bir gelişme de elektrifikasyon alanında gerçekleşti. Elektrik üretimi 1950-60 döneminde bir önceki 10 yıla oranla 3,5 kat arttı. Fakat bu olumlu gelişme tren yolu taşımacılığını özendireceği yerde paradoksal bir durum ortaya çıktı. Ülke ekonomisi için fevkalade ucuz, temiz çevre kirlenmesi de yaratmayan tren taşımacılığı gözden çıkarıldı. Aslında bağımlı ülkelerde neyin ne zaman nasıl üretileceği emperyalist merkezlerce belirleniyor. Türkiye'de özellikle imparatorluğun son 50-70 yıllık dönemi önemli tren yolu yatırımlarına sahne olmuştu. O zamanki amaç sömürüyü derinleştirmekti. Batı'da dinamik sanayilerde ortaya çıkan kayma, Türkiye'de ulaşım politikasını karayolu taşımacılığına kaydırdı. Yol makinaları, otomobil, otobüs, kamyon, lastik, asfalt ve benzeri ithalatının hızla artması ve demir yolunun ikinci sınıf bir konuma itilmesi, Batı'daki teknolojik kayma ve yeni sektörün karlılık oranının yüksekliğindendir. Türkiye'nin oldukça gelişmiş demiryolu şebekesini ihmal ederek ülke gerçeklerine ve çıkarlarına uygun düşmeyen karayolu taşımacılığını ön plana çıkarması emperyalist şartlandırma ve biçimlendirmenin ilginç bir örneğidir. 1950'li yılların başında ABD hegemonyası ve DP iktidarı lehine olumlu bir havanın ortaya çıkmasının iki faktör daha söz konusuydu. Bunlardan birincisi hava koşullarının elverişli olmasıdır. Buğday üretimi 1953'te 8 milyon tona kadar yükseldi. Tarımsal üretimdeki artış savaş öncesi dönemden %80 daha fazlaydı. Öte yandan 1950-53 aralığında kişi başına gelir yaklaşık %30 oranında artış göstermişti. Dış yardımdaki hızlı artışla birlikte ülkenin ithalat kapasitesinin artması yanında Kore Savaşı'nın neden olduğu boğum sonucu dış ticaret cephesinde de olumlu bir tablo ortaya çıkmıştı. Dış ticaret hadleri 1950 eşittir 100 olarak alındığında 1951'de 122, 1955'te de 107 olmuştu. 1950 sonrasındaki bir önemli gelişmede tarım sektörüne traktörün ve diğer tarım araçlarının girmesi sonucu hem iş gücünün bir bölümünü açığa çıkarması hem de neden olduğu verimlilik artışının toplumsal dinamizmi artırması, kentleşme ve marjinalizasyon sürecini hızlandırmıştır. 10 yıllık sürede Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın nüfusu yaklaşık %75 oranında artmıştır. Bu dönemde 1,5 milyon kişi köylerden kentlere göç etti. Bunların üçte birden biraz fazlası 4 büyük kentte yaşamaya başladı. Türkiye'de köylerden kentlere göçün refah artış dönemine rastlaması önemli bir özellik oluşturmuştur. Göçlerin ekseri görüldüğü gibi sadece mülksüzleşme sonucu ortaya çıkmamış olması, başlangıçta göç edenlerin sanayi ve hizmetler sektöründe kolay iş bulabilmeleri, köyleriyle bağlantılarını sürdürmeleri, işçi hareketinin niteliğine de damgasını vurmuş bir özelliktir. Bu nedenle Türkiye'deki gecekondular birçok az gelişmiş ülkelerdeki bidonvillelerden ve favelaslardan daha elverişli konutlardır. Oy almak isteyen iktidarların da buralara süratle kamu hizmetlerini taşımaları buraların birer sefalet yuvası olmasına izin vermemiştir. 1950 sonrasında Türkiye, Batılıların istekleri doğrultusunda ekonomik politikalar izliyor ve Batılılar tarafından uydurulmuş efsanelere de dört elle sarılıyordu. Yabancı sermaye ile kalkınma masalı etkili oldu. Hemen yabancı sermayeyi özendirecek yasal düzenlemelere gidildi. Artık yardım almak için her türlü taviz veriliyor, Türkiye başta ABD olmak üzere Batılıların her istediklerini yaptırabildikleri bir ülke haline geliyordu. Öte yandan kamu sektörünün küçültülmesi o zamana kadar oluşturulmuş kamu iktisadi teşebbüslerinin özel sektöre devri de gündeme getirildi. Serbest piyasa ekonomisinin bir gereği olarak. Aslında o dönemde kitlerin özel sektöre devri konusunun gündeme getirilmesi, kamu sektörünün küçültülmesi, Batılıların Türkiye gibi ülkelerin gerçeğini kavramada da ne kadar yaya kaldıklarının bir göstergesidir. Türkiye'de söz konusu dönemde kitler, neoliberal İtopya'nın ileri sürdüğü gibi özel sektörün gelişmesini engelleyen, pazar ekonomisinin işleyişini bozan iktisadi kuruluşlar değil, tam tersine özel sermayeye palazlanma olanağı sağlayan, özel sermayenin o olmazsa olmaz koşulunu oluşturan, özel sermayenin yetersizliğini ödünleyen kuruluşlardı. Aramalı üreterek, aramalı üreten sektörde karlılık oranı düşüktür. Özel sermayeyi bu alana yatırım yapmaktan kurtararak, ürünleri ucuza taşıyarak ve benzeri, kitler özel sermaye için vazgeçilmez kuruluşlardı. Bu yüzdendir ki aşırı özel teşebbüsçü retoriğe rağmen 1950-60 aralığında kitlerin tasfiyesi, özel sektöre devri bir yana kit sayısında yaklaşık 2 kat artış olmuştu. Özel sektörün önde gelen temsilcileri, oldum olası kitleri suçlaya gelmişlerdir. Ama bunu sıkıntı duymadan yaptıklarını söylemek zordur. Şimdilerde kitlerin tasfiyesi yeniden gündeme gelmiş durumda. Ama bu sefer de yabancı sermaye tarafından yutulma şansı oldukça yüksek. Bu sorun üzerinde ileriki sayfalarda tekrar duracağız. Yeni sömürgeciliğin ilk 10 yılında sınıf ittifakı. Yeni sömürgecilik döneminin ilk 10 yıllarında daha açık olarak 1960'a kadar Türkiye'deki hakim sınıf ittifakı ticaret sanayi burjuvazisi bu dönemde ticaret ve sanayi burjuvazileri arasında tam bir ayrışma olmamıştı. Çevre ülkelerde tam bir ayrışma zaten pek olanaklı da değildir. Ve toprak zenginleri ağlar sınıfından oluşuyordu. DP iktidarı ile emperyalist destekli yerel burjuvazinin hem ekonomik ve siyasal hem de görece ideolojik etkinliği artmıştı. Milli mücadele yıllarından beri Egemen Sınıflar Koalisyonu'nun ortağı olan 1930'lu yıllarda ve savaş süresince etkinliğini artıran bürokrasi DP iktidarı ile ittifak dışına atılmıştı. 1950-60 dönemi ittifak dışı kalan bürokrasinin yüksekleri 1960-27 Mayıs darbesi sonrasında toprak ağlarının dışlanmasıyla tekrar kısmi bir etkinlik sağlamayı başarmışlardı. 1960 sonrasında 1930'lardakinden çok farklı ve sınırlı etkinlik sağlayan bürokrasi bu konumunu 1980 darbesine kadar sürdürmeyi başarmıştır. 1960 sonrası egemen sınıf ittifakına damgasını vuran sanayi burjuvazisi olmuştur. 1980 öncesinde yaklaşık 1960-1980 geçerli egemen sınıf ittifakı ya da yeni oligarşi sanayiciler, büyük ticaret sermayesi, bankalar, ithalat ve ihracatçılar, sivil ve militer bürokrasinin üst düzeylerini işgal eden bürokratlardan oluşuyordu. Diğer az gelişmiş ülkelerdeki oligarşiler gibi Türkiye'deki oligarşi de ancak Amerikan emperyalizmine sırtını dayayarak egemen olabilirdi. Aslında yeni oligarşiler, klasik sömürgecilik döneminin yöneticileri gibi kendi emekçi kitlelerine yabancılaşmış durumdadırlar. 1920'lerden beri ülkenin kaderini elinde tutan Kemalist iktidarlar, ebedi ve milli şef dönemleri, toplumu istedikleri biçime sokabilecekleri, istedikleri gibi yoğurabilecekleri düşüncesine sahiptiler. Elbette bu, emekçi toplum kesimlerine dışarıdan bakanlara özgü bir zihniyettir. Bir bakıma toplumu bir tavuk çiftliği gibi yönetebilecekleri, yönetmenleri gerektiği gibi kuruntularla hareket ediyorlardı. Bu aşırı Jacoben zihniyet iki bakımdan tam bir açmazla karşı karşıyaydı. Birincisi söz konusu olan dünü bugünü ve geleceği olan bir toplumsal gerçeklikti. İkincisi tüm kuruntularına ve hezeyanlarına rağmen yönetici kliğin belirleme gücü sınırlıydı. Söz konusu aşırı Jacoben yaklaşımlar emekçi toplum kesimlerinde büyük tepkiler yaratmaktan geri kalmıyordu. Atatürk inkılaplarından hemen hiçbir yarar sağlayamayan geniş halk kitleleri özellikle dini baskılardan da şikayetçiydi. Laikliğin Türkiye'deki uygulaması kitleler üzerinde tam bir baskıya dönüşmüştü. Aziz Nesin, Türkiye'de laiklik sözde kalmıştır, sahteciliktir. Laiklik özde din ve devlet işlerinin ayrılması değildir, bu sonuçtur. Özde dogmaya karşı aklın egemen olmasıdır. Devletin örgütleri arasında Diyanet İşleri Bakanlığı bulundukça, din görevlileri aylıklarını devletin bütçesinden aldıkça, kendileri özerk bir kurum kurmadıkça Türkiye'de demokrasi olamaz. Bütün İslami kuralların gerek eğitsel gerekse dinsel kurallarının özerklik kazanması gerekir. Sadece Müslüman Sünnilerin değil Alevilerin de kendi özerk kurumlarını kurması demokrasinin gereğidir derken ifade etmek istediği budur. Türkiye'de 1990 yılında devlet bütçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan para 788 milyar 350 milyon Türk lirasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne ayrılan da 344 milyar 427 milyon Türk lirasıdır. Bütçeden ayrılan kaynak toplam 1 trilyon 132 milyar Türk liraya yükseliyor. Bu kaynağı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü vesaireden yapılan katkılar dahil değildir. Bütçeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da toplam 1 trilyon 148 milyar lira ayrılmıştır. Yaklaşık 5 bakanlığa ayrılan kadar kaynağı din işlerini ayıran bir laik ülke var mıdır? Başlangıçta AP iktidarının önemli bir kitle desteği sağlamasının nedenlerinin başında hiç şüphesiz ulusal ve uluslararası konjonktürün neden olduğu refah geliyordu. Ama kitleler üzerinde devlet baskısının ve dini baskının hafiflemesinin de payı vardı. 1923-46 aralığında Kemalist iktidarlarca milliyetçi ideolojiyi dini ideolojinin yerine geçirme çabaları beklenen sonucu vermemişti. Bu durumun farkında olan DP daha muhalefetteyken kitlelerin bu rahatsızlığından yararlanma yolunu seçti. Toplumun temeline dokunmadığı ve kitlelerin yaşam koşullarında hatırı sayılır bir iyileşme yaratmadığı sürece Kemalistlerin ürettiği yapay ideolojinin kitlelerin bilincine yerleşme şansı çok zayıftı. Tam tersine Kemalist uygulamalar ve inkılaplara kitleler geleneksel ideolojiye daha çok sarılarak tepki gösteriyorlardı. Laiklik uygulaması da dinin baskı altına alınması olarak anlaşıldı. Türbelerin ziyaretinin yasaklanması gibi gariplikler laikliğin bir gereği sayılıyordu. Bir insanın kutsal saydığı tarihi bir kişinin mezarını ziyaret etmesinin engellenmesi ilericilik sayılıyordu. Yazık ki Türk aydınlarının çoğunluğu hala yasakçılık ve baskı ile ilericilik arasındaki ilişkinin tersliğini kavramış durumda değiller. Kendini dini kavramlar ve semboller ifade geleneğine sahip kitlelerin normal hareket ve talepleri gericilik damgası vurularak cezalandırılır olmuştu. 1950'de DP'nin iktidarıyla yüzyılların her türlü devlet baskısından bezmiş halk kitlelerin ilk defa sosyal süreci etkiledikleri ve etkileyebilecekleri umudu uyanmıştı. Ne ki 1960 darbesiyle bu sürecin normal gelişme yolunda ilerlemesinin önü kesildi. Uygulanan ekonomik modelin 1950'li yılların ikinci yarısında olumsuz eğilimler ortaya çıkarması, dış kredilerin ve yatırımların azalması ve benzeri DP'ye karşı kitle muhalefetinin büyümesine neden oldu. İktidarın baskıcı yöntemlere başvurması, Sovyetler Birliği ile yakınlaşma çabaları hem yerel mülk sahibi sınıfların hem de ABD'nin DP'ye desteğini çekmesine neden oldu. Zaten baştan beri ordu içinde darbe odakları vardı. Koşulların olgunlaşması, İnönü'ye karşı saldırılar, tahkikat komisyonu oluşturma çabaları, basın üniversitelere yönelik baskılar, üniversite öğrencilerinin ve harbiyelilerin gösterileri askeri bir darbe için koşulları olgunlaştırmıştı. Kitlelerin toplumsal süreci etkileyip biçimlendirmelerine ilk tepki 1960 askeri darbesiyle geldi. Ve 10 yıllık sürelerle tekrarlanarak devam etti. Resmi ideolojinin bir bölümünün ileri sürdüğü gibi 27 Mayıs 1960 darbesi ilerici değil, bürokratikti. Dolayısıyla kitlelerin toplumsal süreci belirleme yeteneğini zaafı uğratan bir hareketti. Türk aydınlarının çoğunluğu 27 Mayıs darbesiyle gelen anayasadan ötürü söz konusu darbenin ilerici bir nitelik taşıdığını ileri sürüyorlar. Anayasanın ilericiliği teranesine kendisini kaptıran aydınlar, anayasada meclisin üstünde kurumların varlığını görmezlikten gelmişlerdir. Milli Güvenlik Kurulu gibi meclis üstü kurumların varlığı bile bir başına anayasanın ilericiliği tezini çürütmeye yeter. Bir anayasanın ilericiliğini belirleyen sadece içerdiği bazı maddeler değildir. Asıl belirleyici olan kimler tarafından nasıl yapıldığıdır. İdris Küçük Ömer, nitekim bazı yazarlar 27 Mayıs Anayasası'nın çok iyi bir anayasa olduğunu söylerler. Bu anayasa kimler için iyi ve ileriydi? Kimler yaptı, kimler bozdu? Halk niçin savunmadı? Millet nereye gitti derken sorunun bu yanını işaret etmek istiyor. Öte yandan 27 Mayıs darbesi kendisini bir anayasa hazırlanması ve yönetimin sivillere devredilmesi perspektifiyle sınırladığı ölçüde işlevi daha baştan sona ermişti. Bu durum bir kısım küçük burjuva aydınına ortaya çıkan iktidar boşluğundan yararlanma yolunu açmıştı. Söz konusu iktidar boşluğu koşullarında aydınlar özellikle anayasanın yapılmasında etkin bir konuma geldiler ve anayasaya antidemokratik bir sürü maddeler yanında demokratik birçok madde koyulmasını sağladılar. Ne ki bu durum bir başına söz konusu anayasanın ilerici olması için yeterli olamazdı. İleri sayılan anayasa yaklaşık 10 yıl sonra yapıcıları askerler tarafından kuşa çevrildi. İkinci 10 yılın sonunda da bütünüyle ortadan kaldırıldı. Daha önce sözünü ettiğimiz iç ve dış koşulların ortaya çıkardığı olumlu eğilimler 1954'ten başlayarak tersine dönmeye başladı. Bir kere iklim koşulları tarımsal üretimi olumsuz yönde etkiledi. Öte yandan dış ticaret cephesinde de aleyhte bir tablo ortaya çıktı. 1953 yılında 8 milyon tona kadar yükselen buğday üretimi 1954'te 5 milyon tona düştü. Tarımsal üretimde toplam %20 civarında bir düşüş söz konusuydu. Alınan kredilerin daha büyük bir bölümü eski borçların ödenmesine tahsis edilmeye başlandı. Dış krediler daraldı. Artık Türkiye 1954 öncesi ithalat düzeyini sürdüremez durumdaydı. 1958 yılı ithalatı 1953 yılındakinin %42'sine kadar gerilemişti. Vadeleri dolan borçların ödenmesi sorun olmaya başlamıştı. Bütçe açıkları da giderek büyüyordu. 1953'te 21.9 milyon Türk lirası olan bütçe açığı, 1954'te 173.9 milyon Türk liraya, 1957'de 196.1 milyon Türk liraya yükseldi. 1950 eşittir 100 alındığında toptan eşya fiyatları endeksi 1954'te 121, 1957'de 181'e yükselmişti. İç ve dış koşulların diyalektiği daraltıcı politikalar yönünde baskı yapıyordu. Ama Menderes iktidarı daraltıcı politikaları itibar etmekten yana değildi. Adnan Menderes'in prestijinin sürmesi, kitlelerin gözünde umut olmaya devam etmesi, genişleyici politikaların sürdürülmesi gerekiyordu. Bu da çaklının değişiyle enflasyonun benimsenmesiyle mümkündü.